Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Garip ve fert hadis. Garip hadisin ravisi rivayetinde tek kalmıştır. Bu hadisi ondan başkası rivayet etmemiştir. Veya bu ravi hadis metnindeki bir fazlalıkta yahut isnat zincirindeki bir fazlalıkta infirad etmiş, tek kalmıştır. Vatanından ayrı kalmış kimseye garip denildiği gibi rivayetinde başkalarından infirad ettiği için, tek kaldığı için bu hadislere de garip hadis adı verilmiştir. Yani bir hadis çeşitli bir lafızla gelirken ravilerden bir tanesi farklı bir lafızla getiriyor. Mesela şu şeyi getirdiğimiz, iki secde arasında parmak işaretine delil getirdiğimiz hadis burada belki örnek verilebilir. Bunu Abdurrazzak'tan, Süfyan-ı Sevri'den rivayet eden ravilerin hepsi birinci secdeden kalktı, işte parmak işaretini yaptı, sonra secde etti kısmı olmaksızın. Yani o sonra secde etti kısmı hariç diğer raviler aynen rivayet etmişler Süfyan'dan. Süfyan-ı Sevri'den bu lafızla sonra secde etti lafzıyla sadece Abdurrazzak rivayet etmiş. Yani Abdurrazzak'tan bu hadisi rivayet edenler bu lafzı, bu ziyadeyi zikretmemişler. Ama Abdurrazzak rivayet etmiş. Böyle bir hadisin iki halden biri olması söz konusudur. Ya şaz bir ziyadedir, muhalefet varsa şaz bir ziyadedir veyahut da sıkanın ziyadesidir. Şimdi Abdurrezzak'tan bunu, Süfyan-ı Sevri'den bunu rivayet eden Firyabi ve Abdurrezzak, ikisi de sıkalık bakımından birbirine tercih edilemeyecek derecededirler. Sıkalıklar bakımından. İkisi de sıkar abi. Burada sıkanın ziyadesidir diyoruz biz. Neden? Çünkü muhalefet söz konusu değil. Bilakis diğerinin ezberlemediğini bir başkası ezberleyebilir. Veyahut bunun bir örneğini Şeyh Elbani, mesela bu hadise şaz derken başka bir mesele, Şeyh Elbani parmak hareketi meselesinde İbn-i Zübeyir'den gelen rivayette sıkanın ziyadesi olarak kabul eder. Halbuki İbn-i Zübeyir radiyallanmadan gelen bu hadiste diğer ravilerin hiçbiri parmak işaretini Zayd ibn Kudame'den rivayet edenlerin hiçbirisi bunu şey yapmamışlardır. Parmağını hareket ettirdi lafzıyla rivayet etmemişlerdir. İşaret ederdi lafzıyla. Sadece Zayd ibn Kudame rivayet ederken, ki sika mutkın ravilerdendir, yani tek kaldığında da hüccet olabilen ravilerdendir, Zayd ibn Kudame hareket ettirirdi lafzıyla rivayet ediyor. Bir kısım ulema, işte diğer raviler rivayet etmediği için bu hadise şaz demişler. Şeyh Elbani bu hadisi savunuyor. Neden? Çünkü burada diyor muhalefet yok diyor. Bilakis sıkanın fazladan bir bilgisi var burada. Fazladan bir rivayeti söz konusu. Dolayısıyla bu kabul edilmesi gerekir. Şimdi aynı Şeyh Elbani'nin burada itiraz etmesi, buna şaz demesi başlı başına bir usul problemidir. Sıkanın ziyadesini kabul hakkındaki delilimiz Ammar radıyallahu anh'ın bu teyemmüm meselesinde elleri yere vurup sonra yüzü meshetmek. Bu yeterlidir. Hani diyor ey Ömer, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a. Biz diyor beraber su bulamamıştık da ikimiz de ihtilam olmuştuk, cünüp olmuştuk da işte ben toprağa yuvarlanmıştım, namaz öyle kılmıştım, sen de su buluncaya kadar namaz kılmam demiştin. Biz Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bu durumu söylediğimizde Allah Resulü buyurdu ki şöyle yapman yeterliydi ve bu şekilde tarif etmişti diyor. Ömer radıyallahu anh diyor ki hatırlamıyorum diyor. O zaman diyor istersen diyor ben bunu kimseye rivayet etmeyeyim diyor. Hayır diyor, fakat diyor sorumluluğu sana ait diyor. Eminsen rivayet et diyor, anlat diyor. Ama ben hatırlamıyorum diyor Ömer radıyallahu anh. Bu sikanın ziyadesi bakımından sahabe arasındaki uygulamada bir delildir. Şaz'ın reddedilmesine delil de Fatıma binti Kays radıyallahu anh'a onun talakı meselesinde işte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bana diyor Abdullah bin Ummi Mektum'un evinde iddet beklememi emretti diyor. Halbuki bu Allah'ın kitabındaki gelene aykırı. Çünkü iddet bekleyen kadının kocasının evinde iddet beklemesi gerekir. Ve Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a Fatıma binti Kays haberi geldiği zaman diyor ki, yanılıyor mu, isabet mi diyor, bilemediğimiz bir kadının rivayeti sebebiyle Allah'ın kitabını terk mi edeceğiz diyor. Yani kesin bilgiyle kendisine ulaşmış olana aykırı bir şey, itimat etmediği bir yoldan geldiği zaman bunu uyguluyor. Ve bununla fetva vermiyor Ömer bin Hattab radıyallahu anh. Bu da işte şaz rivayetin, yani sika olanlara aykırı bir şekilde gelen rivayetin reddedilmesi hakkındadır. Garip hadislerde bu durum söz konusu olabilir. Yani garip hadis sahih de olabilir, zayıf da olabilir. Garip olması illaki zayıf olduğunu göstermez. Bunda bazı karineler vardır. Garip de iki kısımdır. Mutlak fert veya mutlak garabet denilen gariplik bu. Ravinin rivayet ettiği hadislerde bütün ravilerden tek kalmasıdır. Yani hadisi rivayetinde tek kalması. Mesela örnek, Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'dan vela hadisini rivayet etmekte teferrüt etmiş, tek kalmıştır. Bu mutlak ferttir. Bu hadise göre vela, yani köle azadı, nesep bağı gibi bağ meydana getirir, satılmaz ve hibe edilmez. Bağışlanamaz. Yani vela hakkı bir kölenin sahibi veya cariyenin sahibi onu azat ettiği zaman onun vela, mevlasıdır. Yani azatlı kölesi olmuş olur o kimsenin. Bu hak başkasına devredilemez. Bu vela hakkı azat ettikten sonra ne olur? İşte miras gibi değişik hukuklar terettüp eder onun üzerine. Bundan dolayı bu aynı diyor nesep bağı gibidir. Satılmaz veya başkasına devredilmesi, hibe edilmesi söz konusu değildir diyor bu rivayette. Bu hadisi İbn Ömer radıyallahu anh'dan, Abdullah bin Dinar'dan başka hiçbir ravi rivayet etmemiştir. İbn Dinar bunda tek kalmıştır. Ama İbn Ömer radıyallahu anh'dan rivayetinde tek kalmıştır. Yoksa Ayşe radıyallahu anh'dan var bu rivayet. Ya diğer sahabelerden var. Fakat İbn Ömer'den rivayetinde İbn Dinar tek kalmış. Başkaları İbn Ömer'den bunu rivayet etmemişler. Mutlak fert bu. Nisbi fert ise, nisbi garip ise sika'nın infiradı birinci şekli. Yani sika bir ravi bu hadisi şu güvenilir raviden başka hiçbir sika güvenilir ravi rivayet etmedi kaydı vardır. Aleykümselam ve rahmetullah. Az önce zikrettiğimiz rivayetler böyle rivayetler. Mesela Zahide bin Kudame'nin parmak hareketini rivayet etmesi. Abdurrezzak'ın sonra secde ettiği ziyadesini rivayet etmesi. Bu nisbi ferttir. Mutlak fert değil, nisbi fert. İkincisi, ravinin hocasından rivayetinde infiradı, tek kalması. Burada bu hadisi filan hocadan şu öğrencisinden başka hiçbir öğrencisi rivayet etmedi kaydı vardır. Üçüncüsü, belde halkının tek kalması. Bu hadisi sadece falan şehir halkı rivayet etmiştir. Başkaları rivayet etmemiştir. Kaydı vardır bunda da. Bir hadis ki sadece Kufeliler rivayet etmiş. Sadece Medineliler rivayet etmiş. Veya sadece Yemenliler rivayet etmiş. Başkalarında yok bu hadis. Bunun gibi. Garip hadis sahih, hasen veya zayıf olabilir. İbn-i Cema'a şöyle der. Güvenilir ravinin ziyadesi üç kısımdır. Birincisi, güvenilir ravilere, yani diğer güvenilir ravilere aykırı olarak rivayet edilendir ki bu reddedilir. İkincisi, güvenilir ravi rivayet ettiği haberle başkalarının rivayetine hiçbir şekilde muhalefet etmez, muhalif düşmez. Bu durumda olan her hadis, hepsi güvenilir olan ravilerin rivayetiyle tek kaldıkları hadis gibidir ve makbuldür. Hatta Hatib-ül Bağdadi, böyle bir hadisin kabul hakkında alimlerin ittifakı olduğunu söyler. Üçüncüsü, hadisin metninde aynı hadisi rivayet eden diğer ravilerin zikretmedikleri ziyadeyi rivayet etmek. Az önce verdiğimiz örnekler bu ziyadeler hakkındaydı. Birçok imam bununla, yani üçüncü türden sıkanın ziyadesiyle delil getirmişlerdir. Hatip, fakih ve fıkıh ve hadis ashabının sika olan bir ravinin rivayetinde tek kalması halinde ziyadesinin makbul olduğu görüşünde olduklarına işaret etmiştir. Yani bu usulde bilinen bir şeydir. Sıkanın ziyadesi makbuldür. Bu mesela İbn Ömer radıyallahu anh'ın Allah Resulü iki secde arasında ellerini kaldırmazdı hadisi de böyle bir şey. Mesela sika raviler, tek bir ravi de değil. Bazılar burada şaz derken usul hatasına düşüyorlar. Birincisi, böyle bir rivayet fiilin hikayesidir. Yani Allah Resulü'nün kavlinin hikayesi değil. Kavlin rivayeti değil. Allah Resulü'nün fiilinin rivayetidir. Dolayısıyla burada usul gereği şazlıktan söz edilemez. Bazıları şaz diyor şimdi. Fiilde olmaz. Fiilde ancak sıkanın ziyadesi söz konusu olur. Ziyade bilgi söz konusu olur. Mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Kabe'nin içine girdiğinde orada bulunan sahabelerden Fadıl bin Abbas diyor ki namaz kılmadı orada diyor. Bilal radıyallahu anh ise hafif iki rekat namaz kıldı diyor. Hatta öyle tarif ediyor ki işte direklerin ikisini önüne aldı, ikisini sağına aldı, ikisini soluna aldı. Altı tane direk vardı o zaman diyor. Bunları da ayrıntılarıyla anlatıyor. Hafifçe iki rekat namaz kıldı diyor. Biz burada ziyade bilgi sahibi olana itibar ediyoruz. Yani ispat eden nefyedene mukaddemdir. Var diyen yok diyenden önceliklidir. Sika olduğu sürece çünkü var diyende fazladan bilgi vardır. Diğerinin görmediğini bu görmüştür. İleride zaten şaz ve sıkanın ziyadesi meselelerini biraz daha ayrıntılı ele alacağız bunu.
Hatay mı düşünüyor hocam şaz meselesini? Aynı iki rivayet denk geliyor veya üç rivayet neyse. Şaz demelerindeki mantık burada mı hataydılar şaz derken?
Evet. Şimdi bak muhalefet söz konusu olacak bir. Evet. Aykırılık. Aykırık olduğu zaman eğer aralarını cem etme imkanı varsa şazlığa yine hükmedilmez.
Cem edemediğin takdirde şimdi.
Cem edemediğin takdirde şazlığa hükmedersin ve mahfuz olanına amel edersin. Diğeri iptal olmuş olur. Fakat çıkar yol bulduğun sürece, cem etme imkanı olduğu sürece cem tercihe mukaddemdir. Yani tercih ettiğinde hadislerin birisiyle amel etmiş oluyoruz. Diğerini iptal etmiş oluyoruz. Sıkha ravileri tarafından rivayet edilmiş olmasına rağmen. Ama cemde iki rivayeti de yerli yerinde kullanmış oluyoruz. Mesela şu Bukhari'nin rivayeti meselesi böyle bir şey. Biz şimdi cem ettik. İkisi de yerli yerinde. Yani mescit dışında elleri kenetlemek caizdir. Bu hadis orada delil olur. Ama mescit içerisinde yasak geldiği için bu yasak mescit için tahsislidir. Tabii. Tahsis olmayacak, takhid olmayacak. Yani bu ihtimaller kalkacak. Ondan sonra şazlıktan söz etme söz konusu olur. Nesih de olabilir. Nesih ihtimali de oradan kalkacak. Veya kadının veya erkeğin cinsel organına dokunması halinde abdestinin bozulması meselesinde olduğu gibi. Bir rivayet bunu meşru kılarken, abdestini bozmazken bir rivayet abdestini bozuyor. Ama diğer bir rivayet, iki rivayeti de delil olarak almamızı fakat yerli yerine koymamızı gerektiriyor. O da Ebu Hüreyre rivayeti diyor ki, arada engel olmadan cinsel organına dokunan abdest alsın. Her biri yerli yerinde kalıyor o zaman hadislerin. Birini diğerine tercih edip iptal etmiyoruz. Aziz hadis ve meşhur hadis. Aziz hadis, senedin bütün tabakalarında ravi sayısı 2'den az olmayan hadistir. Yani bazı tabakalarında 30-40 bile olabilir ravi sayısı. Ama herhangi bir tabakada 2'ye düşmüşse, 2'den aşağı inmemişse o aziz hadistir. Diğer bir ifadeyle bütün tabakalarda 2 kişinin 2 kişiden rivayetine aziz hadis denilir. En az iki kişinin iki kişiden rivayetine. Örnek Bukhari ve Müslim'in Enes radıyallahu anh'ten, ayrıca Bukhari'nin Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet ettikleri şu hadistir. Sizden biriniz ben kendisine ana babasından, çoluk çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevgili olmakça tam manasıyla iman etmiş olmaz. Bu hadisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gördüğü gibi Enes radıyallahu anh ve Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet etmiş. Yani sahabe tabakasından bak iki tane ravisi var. Sonra Enes radıyallahu anh'ten Katade ve Abdülaziz bin Suheyb, Katade'den Şube ve Said, Abdülaziz'den yine İsmail bin Uleyye ve Abdülvaris, bunların her birinden sayılan 2'den fazla raviler rivayet etmişlerdir. Hükmü aziz hadis sahih de olabilir, zayıf da olabilir. Meşhur hadise gelince tevatür derecesine varmamakla birlikte 2'den fazla tariki bulunan habere denilir. Yani her tabakasında ikiden fazla ravinin rivayet ettiği hadis meşhur hadistir. Fakat tevatür derecesine de varmamıştır. Fakihler böyle hadisler hakkında müstefiz tabirini de kullanırlar. Yani mütevatir derecesine ulaşmamış ama aziz derecesine de düşmemiş ikisinin arasında. Mesela önceleri sadece Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş olmakla ferd iken, isnadında ondan sonra gelen üçüncü ravisi Yahya bin Said el-Ensari'den Ebu İsmail el-Herevi'nin araştırmalarına göre 700 kişinin rivayetiyle sonradan şöhret bulmuş olan, meşhur hale gelmiş olan niyet hadisi böyledir. Niyet hadisini sahabeden sadece Ömer radıyallahu anh rivayet etmiş bu lafızla. İnnemel amalü bin niyat lafzıyla. O sahabeden Ömer bin Hattab'dan tabiinden ravi sadece bir tane. Alkame'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Ondan da Yahya rivayet etmiş. Fakat Yahya'dan 700'e varan raviler rivayet etmiş. Şöhret derecesine ulaşmış. Hatta mütevatir derecesine ulaşmış. Fakat teknik olarak buna mütevatir denmez. Çünkü sahabe tabakasında ravisi bir tane. Ravisi olsun olmasın yahut aslı bulunsun bulunmasın, dillerde hadis olarak dolaşan haberlere de meşhur hadis denilmiştir. Usulde kastedilen meşhur bu değil yalnız. Başka bir deyişle, isnadı ister bir, ister birden fazla olsun, ister hiç olmasın, halk arasında hadis olarak yayılan rivayetlerde meşhur adıyla bilinirler. Bu lugavi manadaki meşhurdur. Böyle bir hadise meşhur denmesinin rivayet tarihleriyle alakası yoktur. Rivayetin hadis olarak yayılması burada etkendir. Meşhur hadis uydurma da olabilir, sahih de olabilir, zayıf da olabilir. Zayıf olan meşhur hadislere, yani teknik olarak meşhur, yani hadis usulüne göre meşhur olan rivayetlerden birisi, insanın kalbi ihsan gördüğü kimseye meyledecek tabiatta yaratılmıştır hadisidir. En az 3 tane ravisi vardır her tabakadan. Fakat bütün ravileri, yani bütün tabakalarda, bütün rivayet yollarında zayıf raviler vardır. Sıhhat derecesine ulaşmamıştır. Birbirini takviye edecek derece ulaşmamıştır. Yine kim 40 hadis ezberler de ümmetime rivayet ederse ona şöyle şöyle diye faziletten bahseden hadis 12 kadar tariki vardır. Fakat hiçbirisi birbirini destekleyecek, kuvvetlendirebilecek bir derecede değildir. Çok zayıf tariklerle gelmiştir. Ama meşhurdur bu. Yani hem halk arasında meşhur hem de lugavi, hem lugavi hem ıslahi manada meşhur hadistir bu. Mütevatir hadise gelince, mütevatir hadis her tabakada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem üzerine yalan söylemeleri aklen mümkün olmayan çok sayıda ravi tarafından görerek veya işiterek rivayet edilen habere, hadise mütevatir denir. Bunun şartları, birincisi ravi sayısı çok olmalıdır. En az 4 demişler. Ravi sayısı çok olacak her tabakada. 4 tane sahabeden olacak, 4 tane tabiinden olacak, tebe-i tabiinden olacak. En az 4 tane her tabakada ravisi olacak. İkincisi, ravilerin adeten yalan üzerinde birleşmeleri imkansız olacak. Üçüncüsü, bu çokluğun senedin başından sonuna kadar devam etmesi gerekiyor. Sahabe tabakasında 10 tane ravisi vardır bir hadisin. Fakat bu 10 hadisin hepsi de tek bir ravide düğümleniyordur bir tabakada. Bu bir şey ifade etmez. Mütevatire uymaz bu. Yani bütün tabakalarında tevatür sayısında olacak. Ve dördüncüsü, görerek veya işiterek rivayet edilmiş olmasıdır. Örnek, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, kim kasten benim adıma yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın. Bu hadis 100 küsur sahabeden rivayet edilmiştir. Mütevatir hadis kesin bilgi, zorunlu ilim ifade eder. Yakin ifade eder, kesin bilgi ifade eder. Mütevatir hadisler, mütevatiri lafzi, yani lafzen birebir kelimeleriyle mütevatir olan ve mana olarak, manen mütevatir olmak üzere ikiye ayrılır. Mesela şu hadis lafzen mütevatir olan hadislerdendir. Kim benim adıma yalan söylerse cehennemde oturacağı yere hazırlansın. Bu lafızlarda birebir Allah Resulü'nden ezberlenmiş bir hadistir. Manen mütevatire gelince İsa Aleyhisselam'ın nüzul edeceği, kabir azabının olacağı, kabir sorgusunun olacağı, Mehdi Aleyhisselam'ın geleceği, bunlar mana olarak mütevatirdir. Yani bu hadislerin hepsi aynı lafıza gelmemiştir. Şimdi manen mütevatiri açıklayalım. Lafızları az çok birbirlerinden farklı olmakla beraber manada tevatür yoluyla rivayet edilen hadistir. Mesela bir kimsenin sadaka verdiğine dair çeşitli rivayetler gelse, bu rivayetlerin birinde o kimsenin deve sadaka verdiği, bir başkasında at sadaka verdiği, bir başkasında koyun sadaka verdiği belirtilse, bu haberin sadaka verme hususunda manen mütevatir olduğunu anlarız. Eğer böyle bir haber hep aynı sözle, yani hepsi de deve sadaka vermiştir diye geliyorsa, o zaman lafzen mütevatir olmuş oluyor. Diğeri manen mütevatir. Yani bu adam kesinlikle sadaka verdi ama ne verdi bilmiyoruz. Fakat verdi. Sadaka verdi, mütevatir. Mehdi meselesi de böyle. Mehdi'nin geleceği mütevatir. Ama rivayetlerin bazısında işte bir özelliği bildirilmiş. Fatıma'nın soyunda gelecek denilmiş. Birisinde işte Hazreti Hüseyin'in soyundan gelecek denilmiş. İşte birisinde onun yaratılış özellikleri şöyle şöyledir denilmiş. Birisinde işte yeryüzü zulümle doluyken adaletle dolduracak birisi gelecek benim ehli beytimden şeklinde gelmiş. Birisinde işte İsa Aleyhisselam nüzul ettiği zaman ümmetin imamı kendisinden olacak. Bu Mehdi olacaktır deniliyor. Yani bunlar bak hep farklı lafızlar ama hepsi bir şeye delalet ediyor. Mehdi gelecek. Burası mütevatir. Ayrıntılarda mütevatirin dışına çıkıyor. Aslen bağlayıcılık konusunda bizim için ahad da mütevatir fark etmez. Ama şöyle düşünün. Mesela Mehdi Aleyhisselam'ın Hazreti Hüseyin'in soyundan geleceğini bir kimse inkar etse bu kimse kafir olmaz. Yani aklıyla değil, bir delile istinaden bunu söylese bu kimse kafir veya sapık olmaz. Ama Mehdi'nin geleceğini inkar etse bu sapıktır. Çünkü kesin bilgiyi, net bilgiyi inkar etmiş, aynı netlikte olmayan bir belgeyi inkar eden veya bunda şüphe eden kimseye gelince aynı derecede değildir. Yani bu daha çok kişilerin sünnete bağlılığındaki hükmüyle alakalı bir mesele. Yoksa bağlayıcılık açısından ahad veya mütevatir fark etmez. Sayı olduktan sonra bizi bağlamalıdır. Bir sonraki derste Allah izin verirse muan'an, müen'en ve mübhem hadis. Ne demektir? Bunları işlemeye çalışacağız. Burada anlaşılmayan sormak istediğiniz bir mevzu var mı?
Mütevatir'in sayısıyla alakalı şey soracağım. Yani. Tevbe suresinin son iki ayet miydi? Bir ayet miydi? Yani sahabeden geliyor ya. Onun iki kişilik olması, yani Allah Resulü'nün senin şahitliği iki kişinin yerinde demesi mütevatir yapmıyor mu?
Yapmaz.
Kur'an mütevatir yapıyor o zaman.
Yani Kur'an mütevatirdir. Her bir ayet hakkında değil.
Nasıl oluyor? Şimdi ben bunu anlayamadım. Şimdi bu ayet farklılar getirdik. Ve montu olsun mu oluyor? Mütevatir deyince bunu da kapsamış oluyor.
Öyle değil işte. Manen mesela yani. ilim ehli bunu ayırmışlar. Mesela Felak ve Nas surelerinin Kur'an'dan olduğunu inkar eden bir kimsenin kafir olmayacağını söylemişlerdi. Ama Bakara suresinin Kur'an'dan olduğunu inkar eden bir kimse kafirdir. Bu sebeple mesela İbn Mesud Felak ve Nas surelerinin Kur'an'dan olduğunu kabul etmiyor. Bunlar diyor bir teavuz olarak, dua olarak indirildi görüşünde bu. Fakat biz bunun Kur'an'dan olduğuna neden inanıyoruz? Çünkü diğer sahabeler bunun Kur'an'dan olduğuna şahitlik ediyor.
Allah için evet. Peki bu son söylediğiniz hocam şimdi yine ilginç geliyor yani. Dediniz ya Mehdi Aleyhisselam'ın Hüseyin Aleyhisselam'ın soyundan olduğunu inkar etse birisi kafir olmaz.
Delile istinaden yani buna bir gerekçe gösterecek. Mesela falanca ravisi burada problemlidir dese.
Bu gibi şeyler.
Tabii. Yoksa mesela düşün. Şöyle bir hadis var. Kadın diyor kocasının hakkını bütün vücudu irinle dolu olsa ve onu yalasa yine de hakkını ödeyemez diyor. Günümüzde bazılar bunu aklıyla yanaşıyor. Sahih değildir diyor. Bu adam aklıyla reddediyor bunu. Ama dese ki falanca ravisi problemlidir ve usul gerekleriyle bunu ispatlasa, yani bizden birisinin şahitliği geçmiş asırda birisine geçmez. Ne yapacak? O asırda yani onu bilen kimseler vasıtasıyla getirmesi lazım. Yani rical kitaplarından getirmesi lazım bunu. Usulüyle gelmesi lazım. Bu sebeple hadis inkarcısıyla hadis inkarcısı olmayan arasındaki fark budur. Mesela Elbani bir sürü hadise uydurma diyor. Veya zayıf diyor. Neyle diyor bunu? Bir takım delillerle yani raviler üzerindeki kritikle yapıyor bunu. Veya hadis diğer hadis imamları.
bu şeyde hocam yani Ferhat Nas'ta ilgili örnek alırsak İbn-i Mesud'a bunların Kur'an'dan olmadığını, birer dua olduğunu söyleyince birisi bunu böyle söylerse hata ediyordur.
Evet.
Bu usulü ters ama
şimdi burada bir icma oluştuğu zaman mesela İbn Mesud radıyallahu anh'den sonra bir icma oluşmuştur. Felak ve Nas surelerin Kur'an'dan olduğuna dair. Bu icmanın ulaştığı kimseler mesuldür artık.
İtirazlar icma da değil mi?
Nasıl?
Yani bu gibi bir olayda itiraz edenler
icmaya muhalefet etmiş olur. İbn Mesud radıyallahu anh burada mazurdur. Niye? Çünkü bu icmaya İbn Mesud ulaşmadı.
Yani, o icma,
şimdi mesela bu dönemde de icmadan haber olmayan, yani icma dediği de kendisine ulaşmayan insan bu tarzda şey rivayeti gördüğünde İbn-i Mesud'u kabul etse
İbn-i Mesud'a dayanarak bunu mesela burada şüphe etse o tekfir edilmez. Ama icma ile ona delil ikame edilir.
Ona rağmen diye varsa o zaman zaten
kendisi tabii, şey orada problem çıkar.
Hocam bu mütevatir derecesine ulaşan kört ravi icma edilmiş mi bu usulde?
Değil. Değil. Yani en az 5 en az 4. 4 icma edilmiş olan kısım, ittifak edilmiş olan ama bazıları işte 5 şart koşmuş, 6 şart koşmuş, 30 şart koşan var. Ama ittifak edilen en az karısı 4. Yani biz 4 dediğimiz zaman bu herkese uyar. Ama 5 dediğimizde herkese uymaz bak. Asgarisi 4. 4 tarik olmalı diye.
Hocam bu ceyittir. Ne demek ceyittir?
Ceyit tabiri geçmedi mi şeyde? Geçtiğimiz derste. Ceyit hasen ile sahih arasında demek. Yani hasen olması da mümkün, sahih denilmesi de mümkün demek. Yani sahih, bağlayıcı manasındadır bu ceyit hadis. İsnadı kuvvetli. İsnadı kavi. Bu da aynı manaya gelir.
Burada
o geçtiğimiz derslerde var bu. Sahih hadis, hasen hadis tabirlerinde. Evet. Ceyit'in tanımını biz işledik. Nerede işledik? Bak şeyde 6. derste kabul ve red açısından hadislerde ceyyidin sahih anlamında kullanıldığını ancak bazıları hasen nizati mertebesinden yükselmiş olmakla beraber sahihlik kazanmasında tereddüt edilen hadis için ceyyid demiştir.
Hocam bu ravilerin adet adalet yalan üzere birleşmeleri imkansız olması
diyor. Adeten.
Adeten.
Ve aklen.
Şimdi sahabeden 4, tabiinden 4, tebe tabiinden 4 bu usul mü yani? Her birinden 4 tane ravi olması
en gerekir. En az öyle olması gerekir.
Hani şu an mesela bizim uyguladığımız hadislerde
Bazen meşhur olan yani 3 ravi de olabilir. Sahabeden mesela ravisi 4 tane veya 10 tane. Tabiinden 3 tane olabilir ravisi. Fakat bunların yalan üzere bir araya gelip ittifak etmeleri mümkün değildir. Bu da mütevatire girer. Mesela düşün Ka'b bin Mali'nin tevbe kıssası. Böyle uzunca bir hadis. 2 sayfa mı tutuyor? 3 sayfa mı tutuyor?
3-4 tane tutuyor.
Şimdi böyle uzunca bir hadisi aynı lafızlarla bu raviyi görmemiş bir başka ravinin ezberlemesi imkansız, uydurması imkansız. Şimdi bir ravi, iki ayrı ravi, birbirini görmemiş iki ravi aynı hadisi aynı lafızlarla rivayet ediyorsa ikisinin de hıfızda ne kadar itkan sahibi olduğunu gösterir. Aynı lafızlarla uyduramazlar çünkü bunu. Dört tarik olması değil, şart değil bunda mesela böyle bir rivayette.
Zaten kendi yaşıyor bu olayı.
Evet. Mescid.
Kevet dediği de var.
Nerede?
Burada yazıyordu da baktım ben.
Bu bapta mı? Şimdi göstermek için Tirmizi'de var o rivayet. Mesela sema dünya üzerine kubbe gibidir derken şöyle göstermek için bunu yapıyor.
Buradaki geçiyor da onu nasıl bir kavram onu bilmiyorum. Parmaklarını birbirine geçirirdi. Sağ ayağına yatardı.
Sonra mesleklendi. Konmuş kütüğe yöneldi ve ona yaslandı. Kızgın gibi görünüyordu. Sağ elini sol elinin üzerine koydu. Sonra parmaklarını birleştirdi. Şebbeke beyni esabi. Parmaklarının arasını birleştirdi. Daha sonra sağ yanına, yanağını sol elinin altına koydu. Besna camiden çıkmak için ezberini öylesin. Allahu alem.
Hocam parmak birleştirmek şu şekilde olmuyor. Şu şekilde olur. Bu şekilde olur.
Burada bu, metinde birbirine geçirdi diyor da.
Parmakların arasını birleştirdi diyor. Metinde öyle geçiyor. Beyne esabi ehi. Allahu alem. Evet. Ne demiş? Evet. Hem müsnet hem mürsel rivayetler nakledilmiştir diyor. Namazdadır. O zaman namazda.
Namazdan sonra oluyor galiba hocam.
Namazda yasak oluyor o zaman bu. Çünkü şu hadis, sizden biri abdest alıp camiye gitmek niyetiyle evinden çıkarsa ellerini birbirine geçirmesin. Çünkü o bu esnada namazdadır diyor. Bunu şu da destekler. İbn Ömer radıyallahu anh'dan gelen rivayette elleri birbirine geçirerek namaz kılmak Yahudilere benzemektir. Bu gazaba uğramışların namazdır diyor. Bu da bu sefer mescitten de özelleştirdi. Namaza indirgedi.
Sahabe namaz kıldıktan sonra ellerini kenetlemiş duruyor ya mescit hocam. O zaman ona diyor ya bu şekilde durma diyor.
Namaz. O zaman bu o sahabenin anlayışı olmuş olur.
Yani bir şey yapmış ama diğerlerine yasaklamış.
Şimdi namazdan sonra bunu yasaklıyor. Ve yasaklamanın illeti o namazdadır diyor. Yani abdest aldın, mescide gidiyorsun. Yani namaza kastettin, bu sürede namazdasın diyor.
Hocam mescitte oturmak da namazdadır diyor ya Allah Resulü.
Mescide münasır o zaman bir yasak değil o zaman bu anlaşılan.
Acaba oturarak
sırf namazla alakalı. Çünkü
namazla alakalı
oluyor. Evden çıktığında da niyetin mescide namaz kılmaksa namazdasın diyor yoldayken. Evet. Mescitte de herhangi bir namazı kıldıktan sonra aynı yeri terk etmedik takdirde mescidi terk etmedik takdirde namazdasın diyor.
Ama uzanıyor burada yatıyor.
Benim
aklımdan şey geçiyor. Şimdi hepimiz böyle yaparız. Ersin abi görürüz.
Ya anlatacaksınız hocam.
Ya o zaten hocam mescide girdiği zaman bir şekilde namazda olacak. Kaçarı da yok yani mescitte.
Tamam da Salih abi hadisi ne yapacağız onu söyle.
Bir şey yapmayız.
Nasıl anlayacağız
bunu? Evet. Bunu İbn-i Hacer de böyle açıklamış. Bu konuda zikredilen hadisler namaz dışında parmakları kenetlemenin caiz olduğunu gösterir. Bu durum ilk iki hadiste son derece açıktır. Ebu Hureyre'den nakledilen hadis ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namazın bitmesinden sonra parmaklarını kenetlediğini gösterir. Bu durumda Allah Resulü namazı bitirmiş hükmündedir. Kişinin camide bulunduğu sürece parmaklarını kenetlemesini yasaklayan rivayet ise daha önce ifade ettiğimiz gibi zayıftır demiş. Yani mescitte bulunduğu sürece şeklindeki rivayet. O zaten Ahmet'te zayıf geliyor o. Yani mescitte sınırlayan. Ama şu İbn Ömer'den sahih bir yola geliyor. Namazda bu şekilde yapmanın namazın işte Yahudilerin içinde özelliği oldu. Namazın içerisinde olduğu. Burada da işte namazda sayılır diye bununla illetlendirmesi Allah-u Alem bunu namaza tahsis ediyor bu sefer.
Namazdan sonra ben mescit içinde geçerli oluyor o zaman.
Namaz.
Namaz kılarken.
Namaz ve namazın öncesinde yasak. Yani namaza kastettiğin anda, niyet ettiğin anda.
Namazdan sonrası.
Namazdan sonra serbest hale geliyor. Allah en iyi bilendir. Bu rivayetlerden böyle anlaşılıyor yani.
Yani şimdi şu andaki buradaki topluluktan bir tanesi veya birçoğu bu rivayete göre şu anda da elini birleştirse bir sıkıntı olmama ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Doğru mu hocam?
Birbiriyle hareket etmiş olacak. Ne olacak yani?
Çünkü anlaşılan hep namaz mescitte.
Yani namaz yağdan sonra mı acaba?
Ya ne takılmış
namaz.
Takılmış kaldı ya.
Yok, namaz yani, yasak namaza.
Ondan sonra duruyorduk, hep birbirimize diyorduk yani durmayın böyle şey yasak.
E onda da ecir var inşallah.
İnşallah.
Evet.
O da bir delil üzerine.
Ama zaten şey var, namazdan sonra Allah Resulü'nün yaptığına dair rivayet var. O her şeyi açıyor yani. Namazdan sonra serbest yani.
İnşallah. Derse sona çabuk.
Büyük bardaklara koy. Hani şu böyle dese bazı gibi bağ meydana getirir. Sakınmaz yere iyi bir edilmez.
Evet.
Bunun başka bir yoldan geldiğini söyledim. Böyle sahiye doğru yükseliyor değil mi hocam?
Bu sahih zaten. Yani tekravi yoluyla gelmiş olması bunun zayıf olduğunu göstermez.
Ha sen olmaz mı?
Yok.
Direkt sahih olur.
Tabii direkt sahih olur.
Hocam çay getireyim mi?
Çay.
Hasen olması için yani
Hasen tabi zapt yönünde biraz gevşekliği olursa Hasen derecesine düşer. Adalet sıfatı baki kalmak üzere. Eğer zaptındaki zayıflık aşırıysa o zaman zayıf derecesine düşer. Adaleti yaralıysa bu sefer çok zayıf derecesine düşer. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.